Geçen hafta yoktum. Başka bir yerde bulunmam gerekiyordu. Zaten çok yoğun bir haftaydı benim için. Sağ olsun Sami kardeş hızlı bir şekilde bir şeyler hazırladı. Önemli bir konu hazırladı. Gerçi sordu o hazırladığı konuyu ama hiçbirinizden ben bir ses duymadım. Hangi konuyu paylaştı Sami? Ben Kristina'dan işittim birazcık, duydum.
2020 yılında.
Evet.
Buraya geldiğinizde burayı nasıl görmek istersiniz?
Evet. Evet. Evet. Çok, çok güzel.
Sarı not aldık. Biz de yazdık, çizdik. Kırmızı.
Şimdi Sami o konuyu pek bitirmedi. Ona devam edecek büyük bir olasılıkla. Zaten Kasım ayında yine olmayacağım burada. Belki Kasım ayında o konuya devam edecek. Bakın size güzel bir fırsat. Kasım'a kadar epey bir zaman var. Onlar üzerinde düşünün. Çünkü ilginçtir, biz aramızda herhangi bir paylaşım yapmadık ama ilginçtir. Sami bir şekilde bu tatil döneminde bir kardeşin ona vermiş olduğu kitabı okurken bu düşünce kafada belirdi. Bizim topluluk için uygun olacağını düşündü. Hazırladı. Rab ona nasıl yön verdiyse hazırladı. Sizlerle paylaştı. Ve paylaştığı bu konu benim iki hafta önce paylaştığım konuyla bir bütünlük oluşturuyor. Aslında birbirini örten, birbirini tamamlayan konular. Demek ki şunu burada söylemek bence çok mümkün. Aynı ruhu taşıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Demek ki Rabbin bizim için bir mesajı var. Eğer Rab bir şey bir defa söylüyorsa önemlidir. İki defa söylüyorsa çok önemlidir. Ama üç defa söylüyorsa çok çok daha önemlidir. Onun için hem onun söylemesi hem benim paylaştığım konunun onun konusunu tamamlamış olması, bir bütünlük oluşturmuş olması gerçekten de hamdolsun Rabbimize. Rab yaşıyor, Rab aramızda. 10 yıl sonra, 12 yıl sonra toplumumuz nasıl olacak? Bilmiyoruz. Aslında bilmek açısından değil. Ama sen nasıl görmek istiyorsun? Bu çok önemli. Yani tabii ki ben yarın ne olacağını bilmiyorum. Peygamber değilim, Tanrı değilim. Ama şunu düşünmemiz lazım. Zaten bu konunun paylaşılmasındaki amaç bu. Ben içinde bulunduğum bu küçük topluluğu bir 10 yıl sonra, bir 20 yıl sonra nasıl görmek istiyorum? Eğer benim kafamda bir biçim oluştuysa, bir hedef oluştuysa, ben topluluğumu 10 yıl sonra şu şekilde görmek istiyorum dediğinde ikinci soru şu var. Ben o hedefe nasıl bir katkı sağlayabilirim? O hedefe ulaşabilmek için topluluk olarak. Benim bu hedefe ulaşmada payım ne? Burada asıl önemli olan nokta bu. Kasım'a kadar aslında bunun üzerinde biraz fikir jimnastiği yapın. Üzerinde düşünün çünkü çok çok önemlidir. Her birinizin katkılarının olması. Yani hepiniz bir şeyler söyleyeceksiniz, anlatacaksınız ve burada paylaşacağız. Ve ben iki hafta önce paylaştığım konu da disiplin konusuydu, değil mi? Hatırladınız mı? Şimdi hedef hangi hedef olursa olsun, Hacı çok iyi hatırladığını ima ediyor. Hedef hangi hedef olursa olsun, o hedefe ulaşabilmek için gerekli olan en önemli etken, faktör, disiplin. Öz denetim. Ya da öz Türkçe'de düzence diyoruz. O özveri olmadan, o disiplin olmadan, o düzence olmadan bizim kafada belirlediğimiz hedef. Eminim ki Sami ile bazen sohbet ederken iş yerinde bir takım hedefleri var. O hedefleri paylaşıyor iş arkadaşlarıyla. Eminim ki Vakas abinin de koştuğu alanda bir takım hedefleri var. Abdullah'ın da bir takım hedefleri var çalıştığı belediyede. Ama bizim kilise içerisinde de bir takım hedeflerimiz var. Hedef hangi hedef olursa olsun. O hedefe ulaşmak mı istiyorsun? O zaman disiplin kesinlikle şart sevgili kardeşler. Son olaraktan şunu söylemiştim. Pavlos'un elde etmeye çalıştığı ödül, buradaki bahsettiği ödül, kesinlikle kurtuluş ödülü değil. Yanlış anlaşılmasın diye bunun altını önemli çizmiştim. Çünkü kurtuluş bir ödül değildir. Eğer kurtuluş bir ödül olmuş olsaydı bizim çalışıp çabalamamız gerekiyordu kurtulmak için. Ama kurtuluş Tanrı'nın inayeti. Hatırlıyor musunuz? Efesler 2. bölümden okuyoruz o ayeti her zaman. 8 ve 9'da ne diyor? İman ve lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir. Demek ki bizim kurtuluşumuz tamamıyla Tanrı'nın inayeti. Tanrı'nın inayeti. Yoksa Recep hayatta kurtulamazdı. Benim gücüm o kurtuluşa yetmezdi onu elde edebilmek için. Ama Rabbin o kusursuz kanı yetti değerli kardeşler. Dediğim gibi adamı kendisiyle barıştırdı. Sizler gibi insanları kendiyle barıştırdı. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Ne harika bir Rabbe sahibiz sevgili kardeşler. Onun için şununla noktalamıştım. Dedim ki yasa bize koş diyor. Bir imanlı kardeş bunu söylemişti. Yasa, ben bir takım şeyler ilave ettim ona. Yasa bize koş diyor. Ya da yasa bize yüz diyor. Ya da yasa bize diyor ki uç. Ama yasa bize koşmak için ne bacak veriyor, ne de yüzmek için palet veriyor, ne de uçmak için kanat veriyor. Ama Tanrı'nın inayeti koşmak için bize bacak, yüzmek için palet, uçmak için de kanat veriyor. İşte inayet bu. En öne çıkan, en büyük fark bu sevgili kardeşler. Amin diyebiliriz. Rabbin inayetiyle kurtuldum. Rabbin inayetiyle kurtuldum. Yoksa kurtuluşumuz kesinlikle mümkün olmazdı. Evet. Burada kalmıştık. Değil mi? Tamam. Değil mi? Şeyden o da güzel, o da güzel. Teşekkürler Sami'cim. Rab seni de bereketlesin. Dediğim gibi çok çok selam sevgilerimizi ilet. Evet, değerli kardeşler. Bizim kurtuluşumuz Tanrı'nın inayeti. Yasayla kurtulmadık ama Tanrı'nın inayetiyle kurtulduk. Kurtuluş bir armağan. Hediye. Tanrı'nın hediyesi, armağanı. Ama bir ödül değil. Şimdi olimpiyat yarışmalarında bu yarışmanın kural ve şartlarını ilan eden bir kişi vardı. Aynı bugünkü yarışmalarda olduğu gibi. Bu kişi yarışma öncesi yarışmaya katılanların hangi şehirden geldiğini, hangi millete ait olduğunu ya da hangi isminin ne olduğunu bir şekilde bu kişi tarafından orada ilan edilirdi. Ve bunun yanı sıra da sadece bu ilan edilmezdi. Bunun yanı sıra da yarışma hakkı elinden alınmış kişileri de ilan ederlerdi. Yani biz diyoruz ya diskalifiye olmuş. Yani bir şekilde yarışma dışı bırakılmış insanları da orada ilan ederlerdi. Şimdi bu insanları orada ilan etmek, hemen kapatır mısın kapıyı lütfen? İlan edilen kişiler ya da o yarışma dışı bırakılmış insanlar vatandaşlığını getirmiyorlardı. Sadece neyi getiriyorlardı? Kazanacakları ödül fırsatını getiriyorlardı. Aynı şekilde bizler de hizmet ediyoruz. Hizmet karşılığında bizi bekleyen ödüller var. Anlatabiliyor muyum? Eğer ben hizmetimi tamamlayamıyorsam, ödülümü almıyorsam bu demek değildir ki ben kurtuluş hakkımı elinden yitiriyorum, kaybediyorum. Kesinlikle hayır. Kurtuluş Tanrı'nın bize inayetiyle gelmiş olduğu için kaybolan, yok olup giden bir şey değil. Tamamen Tanrı'nın elinde sabit. Onun için Pavlos da Mesih'te kurtuluşa sahipti değerli kardeşler. Ama o vermiş olduğu hizmet sonucu elde edeceği ödülün getirdiği sevinci yaşayabilmek için, onu kaybetmemek için emek veriyordu. Kurtuluş için değil. O vermiş olduğu hizmete karşılık olarak alacağı bir ödül vardı. O ödülün sevincini yaşamak için mücadele ediyordu Pavlos. Onun için bizim Pavlos amaçsızca koşan, amacı olmayan, hedefsiz bir kişi değildi. Onun için 26. ayete bu çok güzel açıklanıyor. 9. bölüm. 1. Korintoslar 9. bölüm. Sayfayı söylesin kardeşlerin takip edebilmesi için. 1. Korintoslar 9. bölüm. 9. bölüm. Ya 26. ayette diyor ki havayı yumruklayan, yani boş yere ter döken, havayı yumruklayan, boş yere ter döken biri değildi Pavlos. Yani karşısında hayali bir rakip yoktu değerli kardeşler. Hayali bir rakiple savaşmıyordu, dövüşmüyordu Pavlos. Eğer şöyle söyleyeyim, eğer dövüş yapacaksan şunu söyleyeyim. Havayı yumruklamanın ne faydası var sana? Eğer bir hedefin yoksa, hedefsiz bir şekilde bir takım şeyler için çaba harcamanın ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok. Onun için hedef çok çok önemli. Bakın, eminim ki çıkın dünyanın bir noktasına, görünen bir noktasına. Dünyaya bakın. İnsanlar bir taraflara koşuyorlar. Karınca gibi. Bir, bazen televizyonda gösterirler. Hızlı çekim, pire gibi böyle sağa sola gidip geliyorlar. Ama bize öyle geliyor. Ama onların hepsinin bir gittiği bir yer var. Bir hedef var. Ben şimdi buradan çıktığımda evimin nerede olduğunu bilmiyorsam, tamam mı? Ne yapabilirim? Çıkarım, giderim, habire giderim. Hedefsiz, ne kadar saçma bir şey değil mi? Hedef olmadan emek vermek, hedef olmadan koşmak, çaba harcamanın nokta kadar, zerre kadar değerli kardeşler faydası yok. Onun için Pavlos'un koştuğu, hizmet ettiği alan, bizim de aynı şekilde hizmet ettiğimiz alan, oyun alanı değil. Ne alanı? Savaş alanı. Gerçekten Pavlos birçok zorluklara göğüs gelmesi gerekiyordu. Bizler de mücadele ediyoruz. Hacı korkulardan söz etti. Değil mi? Korkularımız var, kaygılarımız var hizmet ederken. İster istemez. Ama her şeye rağmen biliyoruz ki yalnız değiliz. Rab bizimle birlikte. Rab bizimle birlikte değerli kardeşler. Önemli olan hedefin ne olduğunu bilmemiz ve yarış, o bitiş çizgisi var ya, her yarışta bir son bir çizgi var. Bitiş çizgisi. Her zaman koşarken koşucu o bitiş çizgisini düşünerek koşuyor. Biz de o hedefi düşünerek bitiş çizgisine ulaşma arzusuyla koşmayı sürdürelim. Aksi takdirde koşmamızın hiçbir anlamı yok sevgili kardeşler. Bizler Rabbin çocukları olaraktan verdiğimiz hizmet alanında pasif, yani eylemsiz kişiler değiliz. Her birimiz hareket halindeyiz. Ve her zaman istediğimiz gibi olmuyor. Değil mi? Bir şeyler istiyoruz ama birçok şey düşündüğümüz gibi, tasarladığımız gibi olmuyor. Ama buna rağmen koşmaya devam ediyoruz. Koşma eylemini ne yapıyoruz? Sürdürüyoruz. Ve yaşam devam ettiği sürece de değerli kardeşler, koşmaya, hareket halinde olmaya devam edeceğiz. Ve niçin koştuğumuzu, hedefimizin ne olduğunu, nereye ve niçin koştuğumuzu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Onun için şunu söylüyorum, koşmuş olmak için koşanlar olmuyor. Koşmuş olmak için ter dökenler olmayalım. Boşuna ter dökenler olmayalım sevgili kardeşler. O hedef her birimizin yaşamında en önde dikilsin. Pavlus'un hedefi buydu. Hiç ayrım yapmadı. Millet ayrımı yapmadı. Ulus ayrımı yapmadı. Kadın erkek ayrımı yapmadı. Çocuk ayrımı yapmadı. Bütün canlara sahip olduğu o kurtuluşu ne yaptı? Koşullar ne olursa olsun gitti, hizmet etti, anlattı, paylaştı. Ve verdiği emek Rabbe yücelik getirmesi için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalıştı Pavlos. Neden? Neden Pavlos bunu önemli gördü? Neden bizim için önemlidir canların kurtuluşu? Etrafımızdaki birçok insan gün ve gün yavaş yavaş cehenneme doğru gitmekte, değil mi? Kurtulmamış insanlar. Bizden neden mücadele ediyoruz? Onların kurtuluşunu neden istiyoruz? Neden istiyoruz? Yok tabii, yok olmasınlar diye. Cehenneme gitmesinler diye. Tanrı'nın barışmaya ihtiyacı var mı? Tanrı'nın barışmaya ihtiyacı yok. Ama bizlerin Tanrı'ya barışmaya ihtiyacı var. O insanların Tanrı'ya barışmaya ihtiyacı var. Onun için ne diyordu Korintoslar'da? Diyor ki, Tanrı sizi Mesih'te barıştırdı ve barıştırma görevini size emanet etti diyor. Demek ki ben Recep olarak, Abdullah Abdullah olarak, Vakkas Vakkas olaraktan insanların kurtuluşu için, Tanrı'yla barışması için üzerine düşeni yapmakla sorumlu. Evet, atletizm yarışmalarında olduğu gibi sevgili kardeşler, şimdi atletizm yarışmalarını izleyenler var değil mi? Atletizm yarışmaları nasıl insanlar tarafından izleniyorsa emin olun bizler de başka başka insanlar tarafından, siz bunu fark etmeseniz bile başka başka insanlar tarafından kesinlikle ve kesinlikle izleniyorsunuz. Ve bizler de hiçbir şekilde Pavlos gibi imanımızı başkalarına açıklamaktan, başkalarına anlatmaktan geri durmayalım, çekinmeyelim değerli kardeşler. Belki her zaman her insana aynı konuyu anlatmak gerekmiyor. İsa Mesih de biliyorsunuz çok esnekti. Karşısında din adamı Nikodemos vardı Yuhanna 3. bölümde. Neyi paylaştı orada? Yeniden doğuşu. Değil mi? Yeniden doğuş hakkında konuştu. Ama Samueli kadına yeniden doğuş hakkında konuşmadı. Ne hakkında konuştu? Yaşam suyu hakkında konuştu. Demek ki konular farklıydı. Ama amaç aynıydı. Onları Rab'de kazanmak. Bizde de konularımız farklı olabilir. Ama amacımız o canı, karşında paylaştığım canı Rab'de kazanmak olmalı. Pavlos'un böyle bir amacı vardı sevgili kardeşler. Ve daha da güzel olanı, Pavlos'un böyle bir amacı vardı ama senden benden de böyle amacı bekledi Pavlos. Yani kendisi bunu yerine getirmeye gösterdi, özen gösterdi. Aynı zamanda da onun etrafındaki o imanlı gruptan da, grup kardeşlerden de aynı amacı gütmelerini istedi, bekledi. Rab bizden de bekliyor aynı amacı, aynı arzu ve isteği. Şimdi değerli kardeşler, bizler koşuyoruz. Ne için koşuyoruz? Ne için koşuyoruz? Rab için. Bizler ne için koşuyoruz? Hı? Sonsuz yaşam için mi koşuyoruz? Sahip değil misin sonsuz yaşama? Amin. Amin. O zaman sonsuz yaşam için koşmuyorsun.
Ödül için.
Ödül için koşuyorsun. Güzel. Başka? Ha? Tamam. Sözü yerine getirmek. Evet.
Aslında şu yani. Müjdeyi yaymak.
Müjdeyi yaymak. Tamam. Şimdi söylediklerinin hiçbiri yanlış değil de. Yani ben Özlem aslında biraz çok geniş düşünürsen söylediği tam da yanlış değil de. Ama aslında sahip olduğumuz bir zenginlik o. Bizim sonsuz hayat. Elimizde. Kaybolması mümkün değil. Ama o sonsuz belki hayatı Tanrı'yla birlikte olma arzusuyla koşma olabilir diye söyleyebiliriz belki. Ama bakın 25. ayette ne yazıyor? 9. bölümün 25. ayeti. O insanlar ne için koşuyordu o atletizm yarışmalarında? Pavlos'un bahsettiği 25. ayette ne diyor?
Yarışa katılan herkes kendini her yönden denetler.
Evet.
Böyleleri bunu çürüyüp gidecek bir defne tacı kazanmak için yaparlar.
Bak, düşünebiliyor musun? Bu insanlar koşuyorlardı koşu alanlarında. Ne için? Çürüyüp gidecek olan o defne yapraklarından, dallarından yapılmış o çelenke sahip olmak için. Roma dünyasında çok onur getiren bir ödüldü o defne yapraklarından olan çelenk. Ama biz çürüyüp giden, yok olup giden bir taç için mi koşuyoruz? Bizim koşmamızın amacı kafamıza takacağımız o zeytin dallarından ya da defne yapraklarından olacak olan taş için mi koşuyoruz sevgili kardeşler? Bizler ne için koşuyoruz? Bakın 4. bölümde Timoteos mektubu 2. mektupta 4. bölümün 8. ayetinde orada bir taçtan söz ediyor. Ne tacı o? Yaşam tacı. Ne diyor? Bir bakın bakalım 4-8'de ne diyor?
Bedeni eğitmenin biraz yararı var. Değil mi?
2. Timoteos mektubu 4. bölüm 8. ayet. Evet.
Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor.
Ha, ne tacı? Doğruluk tacı. Doğruluk tacı için.
Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş, onların hepsine beklemiş.
Ya, ya. Orada doğruluk tacı bizlerin sahip olabilmesi için, o tacı elde edebilmek için İsa Mesih başka bir tacı kafasına takması gerekiyordu. Recep o doğruluk tacını elde edebilmesi için İsa Mesih o acımasız çarmıhta o dikenli tacı kafasına takması gerekiyordu. O acıları çekmesi gerekiyordu ki Recep gibi o adam o doğruluk tacını takabilsin. Bizlerin o doğruluk tacına sahip olabilmesi için İsa Mesih bu tacı, bu dikenli tacı takması gerekiyordu. Petrus'un mektubunda o kadar güzel söylüyor ki bu miras gerçekten büyük bir miras. O mirasın solmayan bir miras olduğunu söylüyor. Solmayan, bozulmayan, yozlaşmayan bir miras. Birinci mektup, Petrus'un birinci mektubu birinci bölümde. Ve son olaraktan 5'te bitireceğim her zamanki gibi. Son olarak 27. ayete bakınız lütfen. 9. bölüm 1. Korintuslar 9 ayet 27.
Müjdeyi başkalarına duyurduktan sonra kendim bedenimlemek için bedenime eziyet çektirip onu köle ediyorum.
Paulo şöyle diyor. Bedenimi eziyorum. Onu tutsak kılıyorum. Yani köle. Bedenimi köle ediyorum. Bedenime eziyet ediyorum. Demek ki az önce de söylediğim gibi şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Eğer Pavlos bedenini köle ediyorsa bu şunu gösteriyor. Pavlos bedene hizmet etmiyor. Köle olan beden Pavlos'a hizmet ediyor. Tam tersi. Dikkat edin. Çok çok önemli. Pavlos bedene hizmet etmiyor. Ama beden, sahip olduğu o beden Pavlos'a ne yapıyor? Hizmet ediyor. Nasıl? İşte disiplin ederek. Kısıtlayarak, o daraltarak, özgürlüğünü daraltarak bunu elde ediyor değerli kardeşler. Ama bugün günümüzde birçok imanlılar ya da birçok kişi etrafımızda bedenleri onları yönlendiriyor. Bedenleri ona nasıl bir komut veriyorsa o komut doğrultusunda hareket ediyorlar. Çevremizdeki birçok insanlar. Akılları onlara ne söylüyorsa o şekilde hareket ediyorlar. Yemek yeme, yani ne zaman yemek yemesi konusunda, hangi yemeği yemesi konusunda, nasıl yemesi konusunda, ne zaman yatması konusunda, ne zaman kalkması konusunda ne oluyor? Beden bir şekilde ona yön veriyor sevgili kardeşler. Ama bu şekilde, yani bedenin yönlendirmesi ile hareket eden bir atlet kesinlikle başarı elde edemez. Tam tersi olması lazım. Atlet beden üzerinde egemen olması lazım. Beden ona yemek mi ye diyor? O hayır, yemeyeceğim diyebilmeli. Eğer beden hayır, uyuma diyorsa, hayır, gidip uyumaya çalışacaksın. Ya da tam tersini yapacaksın. Yani beden sana yön vermeyecek, sen bedene yön vermeye çalışacaksın. Beden sana hizmet edecek. Yani beden senin hizmetçin olacak. Sen bedenin hizmetçisi olmayacaksın. Onun için bunun da bir tek yolu var. Hep anlatıyoruz ya, bir tek yolu var. Nedir o? Disiplin. İkinci bir şey yok. Disiplin. Düzence. Hayatımızda var mı bir disiplin? Düzence var mı? Bazen lambur lumburuz değil mi? Ama disiplin bizi başarıya götürüyor. Tabii ki özde iman var ama o imanı doğru biçimde harekete geçirmek için de öz denetim, disiplin kesinlikle değerli kardeşler gerekiyor. Şimdi o ilk konuşmayı yaparken dediğim gibi o spor malzemelerine örnek vermiştim. Bu Nike spor ayakkabılarının nasıl ortaya çıktığını bilmiyorum, hiç duydunuz mu? Neden o Nike ismini aldı? Bunu bilen var mı aramızda hiç? Yok, değil. Bilen var mı? Çok ilginç. Bu İsa'dan önce yaklaşık 490 yıl öncesi Yunanlılar Perslere karşı o maraton denilen, Atina'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bir bölge var. Bu bölgenin ismi Maraton. O Maraton bölgesinde Perslere karşı büyük bir zafer kazandılar. Ve Yunan ordusu içerisinde çok ünlü bir koşucu vardı. Biraz onu araştırdım. Adı Fedipides diye bir kişi, Yunan. Çok meşhur bir koşucu. Bu Yunan ordusu Perslere karşı zafer kazandıktan sonra Atina'ya, maratondan Atina'ya koşup bu kişi o zafer haberini ulaştırmak için dağları, tepeleri, taşlı yolları o çıplak ayakla koşaraktan 40 kilometre mesafeyi koşmayı başarıyor. Ve biliyor musunuz, ulaştığında söylediği son söz ne? Niki. Nikos. Yunanca'daki karşılığı zafer demek. İşte bu Nike ismi bu kişinin elde ettiği zaferden, yani Nike eğer giyerse sen de zafer ulaşırsın. Bu içerik, içeriği oraya oturtmak amacıyla bu kişinin söylediği son söz Nikos sözü, Nik sözü, işte Nike olarak bizim bildiğimiz bu zafer sözü. Aslında Nike zafer demek, Türkçedeki tam karşılığı. Zafer. Aslında biz zafer kazandıran ayakkabılar. Benim de bir tane ayakkabım var, Nike. Ama ben hiçbir zafer kazanamadım onunla. Nike ayakkabısıyla. Ama isim de var. Hani bir keresine dedik ya, aslında demiştim hatta, ismi Davut olmuş, ismi İbrahim olmuş. Güç oradan gelmiyor. Güç Mesih'te. İman aracılığıyla zafer elde ediyoruz. Ama bu şekilde de bu sözün nereden geldiğini öğrenmiş olduk. Demek ki bu kişi ne yaptı? Zafer haberini ulaştırmak için koşullar ne olursa olsun, engeller ne olursa olsun, hiçe saydı, koştu, hedefe ulaştı ve görevini yerine getirdi. Öldü sonunda ama görevini yerine getirdi, sonuçladı. Şimdi bizler de koşuyoruz. Bizler de durum ve şartlar ne olursa olsun koşmaya devam edeceğiz. Son nefesimize kadar koşacağız. Gideceğiz, insanlara kurtuluş haberini anlatacağız. Ama beden, dünya, kişisel istekler ve buna bağlı olan tembellik, gevşeklik ne yapıyor? Bizi ruhsal gelişmemize hizmet öncesi yaptığımız o hazırlığa engel oluyor. Değerli kardeşler, beden engel oluyor. Dünya engel oluyor. Sahip olduğumuz bir takım arzu ve istekler engel oluyor. Onun için her imanlı alacağı ödül sevinci ile hizmetine devam etmesi gerekiyor. Dediğim gibi kurtuluş için çalışıp çabalamasına hiç ama hiç gerek yok. Ama verdiği hizmetin sonucu olarak elde edeceği ödül için koşmaya devam edeceksin. Koşmaya devam edeceksin. Eğer canları Rab'be kazanmak istiyorsan. İstiyor muyuz? Canları Rab'be kazanmak istiyor muyuz? İstiyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Bu da yüreğinize kendinizi anlatıyorum. Canların kurtuluşunu istiyoruz. Canların kurtuluşu için ne yapıyoruz? Her birimiz bu soruyu kendisine sorsun. Noktalıyorum şimdi lütfen. Noktalıyorum. Şimdi ikinci bir yarı başladı bizde, değil mi? Önümüzde aşağı yukarı 3 ay var. Bu düşünceyi buradan alıp bu 3 aylık dönem yıl sonuna kadar bu düşünceyi alın ve bu düşünce ile büyük bir arzuyla canları Rab'be kazanmak için koşmaya, bu kiliseye destek vermeye, özenle, disiplin ederek hayatınıza yön vererekten, bedene yön vererekten hizmetinizi devam ettirin sevgili kardeşler. Niçin koştuğunuzu bilin. Nereye koştuğunuzu bilin. Ve neden koştuğunuzu bilin. Önde kesinlikle bir amacınız olsun. Ve bu amaç ve sizin her hareketiniz, her davranışınız o amaca hizmet etsin. Ne söylüyorsan, ne yapıyorsan, hangi adımları atıyorsan, her hareketin o belirlediğin amaca hizmet etsin. Rab hepimizi bereketlesin. Bu sözler dediğim gibi burada kalıcı sözler olmasın sevgili kardeşler. Lütfen hayatınızın her alanına bunu sokun ve her zaman yaptığımız gibi yüreklerimizi Rabbin önünde eğelim. Bir süre yüreklerimizin durumuna bakalım. Bir 20 saniye, 30 saniye. Ve bizim Rab ile olan ilişkimiz ne durumda? Verdiğimiz hizmet ne durumda? Ve hangi istek ve arzuyla belirlediğimiz hedefe koşma arzusu içerisindeyiz? Hangi noktadayız? Ne durumdayız? Bunu da düşünelim. Ve içten dua edelim, dıştan değil. Ama daha sonra Abdullah belki duayı kapatır ve sonra aşağıya gideriz. Ama yüreklerimizi eğelim bir 20 saniye, 30 saniye. Daha sonra Abdullah duayla kapatır.